Yenigün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Ağustos 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Murat Pazarbaşı ile birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız. Ve son konuğumuz ise gazeteci, yazar Bahattin Carda olacak. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendirecek. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti rekor başvuru, düşük faizli konut kredisine rekor başvuru. İlk iki günde 3 kamu bankasına 13 binden fazla müşteri 2.1 milyar liralık konut kredisi başvurusunda bulundu. Kamu bankalarının 500 bin liraya kadar olan konut kredisi faizlerini %0.99'a düşüren ve vadeyi 180 aya çıkaran hamlesiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaş konut alımına koştu. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut alım talebini erteleyen vatandaşların iki günde yaptıkları konut kredisi başvurusu bu anlamda tarihin en yüksek iki günlük talebi oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceği beklenmektedir denildi. İnşaatçılar Derneği Başkanı Dur Bakayım da etkinin yıl sonuna kadar artarak devam edeceğini söyledi. İnsanlar tatilde, bayram telaşında olmalarına rağmen bu fırsatı kaçırmak istemiyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyada yaptığı açıklamalar var. Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileriye taşıyacağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Hürriyet gazetesinin manşeti 12 yıl sonra parmak hesabı. Üniversiteye hazırlanırken çalıştığı salça fabrikasında ayak parmağı kopan Mustafa Gümüş, yıllar sonra hukuk fakültesine girdi ve dava açtı. Bilirkişi fabrikayı %80 kusurlu buldu. 2007'de Manyas'taki bir salça firmasında harçlığını çıkarmak için mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa Gümüş, iş güvenliği yetersiz olduğu için bandın zincir dişlisine sıkışan parmağını kaybetti. Ardından üniversitede çalışma ekonomisi okuyan Gümüş, yıllarca iş kazalarını önlemeye yönelik projelerde yer aldı. Mustafa Gümüş, 2016 yılında bir kez daha üniversite sınavına girerek bu kez hukuk fakültesini kazandı. Hukuk okumaya başladıktan sonra da ayak parmağını ondan alan fabrikaya tazminat davası açtı. Sonuçta bilirkişi salça fabrikasını %80 kusurlu buldu. Gümüş şimdi mahkemeden nihai kararı bekliyor demiş Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Kimse kimseyi aldatmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçek bir müttefike yaraşır adımlar bekliyoruz dedi. S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Daha önce NATO ve Avrupa Birliği üyesi birçok ülke Rusya'dan benzer sistemleri satın aldı. Bu ülkeler için sorun olmayan bir konunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz. S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin sorgulanması yanlıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beştepe'de büyükelçilere seslenen Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi koruduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban edilmemelidir, dedi. Sabah gazetesinin manşeti yakında farklı bir aşamaya geçiyoruz. Başkan Erdoğan 11. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen büyükelçilere külliyedeki yemekte hitap etti diyor Sabah gazetesi. Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali, sınırımızda kanser hücresi gibi büyüyen yapı yok edilmeli. Türkiye tribünden seyreden değil, hadiseleri yöneten aktör olmalı. Gerekirse fiili güçle milli menfaatlerimizi savunacağız. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak en önemli meselemiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenle yaşayacağı barış koridorunu kuracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden gerek PKK YPG terör örgütünü silahlandırmaya son vermesi, gerek FETÖ elebaşılarını iade etmesi konularında net adımlar bekliyoruz. S-400'ler NATO'ya ve F-35'lere hiçbir zarar vermez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti işte Kaz Dağları gerçeği. Kazın ayağı öyle değil demiş Türkiye gazetesi. CHP'lilerin ve gezicilerin Kaz Dağları talan ediliyor diyerek provoke etmeye çalıştığı Çanakkale Kirazlı'daki köylülerle konuştuk. Kanadalı Alamas Gold'un işlettiği maden sahası Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağında bulunuyor. Çalışmalarda siyanür kullanılıyor. Ancak Atikhisar Barajı havzası dışında. Bölge 2001 yılında CHP'liler eliyle sit alanı olmaktan çıkarıldı. Sahada 195 bin değil 13.400 ağaç kesildi. 6 senelik süre bitince maden kapatılacak, toprak rehabilite edilecek. Kirazlı Köyü Muhtarı Orhan Can, firma yetkilileriyle her ay düzenli toplantılar yapıyoruz, bizi bilgilendiriyorlar. Maden çok kişiye ekmek kapısı oldu. Bize şikayetçi misiniz diyen yok. Görüşümüzü alan ilk siz oldunuz, dedi. Selçiler muhtarı Mehmet Ali Uzun da kötü bir şey olsa önce biz karşı çıkarız, milletin aklı karıştırılıyor diye isyan etti. İkinci Ovacık şüphesi başlığı da var. Arkasında Alman mı var diye soruyor Türkiye gazetesi. Bergama Ovacık'ta da eylemler yapılmış. Olayların altından Alman vakıfları çıkmıştı. Çanakkale Belediyesi'nin Alman vakıflarla içli dışlı olması kafalarda soru işaretleri oluşturdu diyor Türkiye gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Suriye'de son aşama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan kalkmadığında Türkiye kendini emniyette hissedemez. Şayet bugün gerekeni yapmazsak, Allah korusun, yarın bunu daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgesinin barış ve huzuru içinde inisiyatif almak zorundadır. Son dönemde Suriye'de yaşadıklarımız bize sahada olmadan masada olunmayacağını bir kez daha göstermiştir. Gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla, gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla, gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız ifadelerini kullandı. Sürmanşette AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Türkiye'nin önünde seçim yok diyor Ömer Çelik. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ile ilgili Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge barışına ve dünya barışına katkıda bulunacak bir güvenli bölge, bir barış koridoru arayışı içerisindedir. Ulusal güvenliği için ortaya koyduğu bu arayış, bölge güvenliği ve dünyanın güvenliği için de son derece elzemdir dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti gerekirse güç kullanırız. Külliye'de büyükelçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, terörle mücadele, Fırat'ın doğusuna operasyon gibi konulara değinerek Batı'ya net mesajlar verdi. Erdoğan, güvenliğimizi sağlamak ve milli menfaatlerimizi korumak için gerekirse fiili güç kullanırız dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti kanser hücresini yok edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında kanser hücresi gibi büyüyen yapı ortadan kalkmadıkça kendini emniyette hissedemeyeceğini söyledi Erdoğan. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci İnşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz diye konuştu. 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, bu yılki temanın sahada ve masada güçlü diplomasi olarak seçilmesinin isabetli olduğunu kaydetti. Erdoğan şu mesajı verdi. Gerektiğinde diyalog, gerektiğinde yumuşak güçle, gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla, gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız dedi. Avrupa Birliği'ne yönelik mesajları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Avrupa Birliği küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalı. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban edilmemeli. Biz her şeye rağmen tam üyelik mücadelemizi pozitif gündemle sürdürmeye çalışıyoruz. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği kolaylığı sağlamak istiyoruz. Akşam gazetesinin manşeti "Çıban başını koparacağız. Başkan Erdoğan, PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız. Irak ve İran'la da terörle mücadele noktasında hemfikiriz," dedi. Türkiye, müttefikleriyle veya müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz," dedi. S-400'de ticari tercih yaptık," dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. S-400'lerde Türkiye stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır. Çabalarımızın yokuşa sürüldüğünü, bürokratik ayak oyunlarıyla çıkmaza itildiğini gördük," dedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi savunmak için tehdide başladı başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne tek başına yapacağı operasyonun kabul edilemez olduğunu söyledi. Gerekirse engelleriz," dedi. Star gazetesinin manşeti "Bu bataklığı kurutacağız. Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek 3. harekat ve barış koridoru için net konuştu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz," dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diriliş Postası'nın manşeti "Namus sözü vermişlerdi, tutmadılar. Kimse işinden kovulmayacak, namus sözü veriyorum" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bağlı belediye başkanları işçi kıyımında sınır tanımadı. 4 aylık vadede işinden edilen çalışan sayısı 2000'i aştı. İşçiler ve aileleri mağdur oldu. Diriliş Postası ekmeği elinden alınan emekçilere ulaştı diyor ve o kişilerle yapılan röportajlarda yer buluyor haberin devamında. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm oyalamalarına karşın operasyonun eli kulağında denilmiş ve "Coming soon" başlığı atılmış. Çok yakında anlamına geliyor. Başkan Erdoğan, Doğu Fırat operasyonunun sinyalini verdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz," dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hüsniye Oral hattımızda bizi bekliyor. Hüsniye Oral, günaydın.
Günaydın. Yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Ankara'nın gündemi malum her zaman olduğu gibi yine oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'yi Beştepe'de ağırlayacak ve baş başa görüşme, heyetler arası görüşme, ardından ortak bir basın toplantısı ve sonrasında da akşam yemeği olacak. Bizler de bu programı yakından takip ediyor olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da bir programı var bugün. Mustafa Şentop da 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçileri kahvaltıda misafir edecek. Büyükelçilerle bir araya gelecek sabah kahvaltısında Şentop. Ve mecliste, meclis tatilde ama milletvekillerinin basın toplantıları da devam ediyor. Büyükelçiler Konferansı'nın bugünkü gündemi oldukça önemli. Bugünkü gündeminde güvenlik ve savunma konularıyla ilgili sunumlar gerçekleşecek büyükelçilere. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşacak. Ardından Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, MİT Başkanı Hakan Fidan, ardından konuk Cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski büyükelçilere hitap edecek. Sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da büyükelçilere bir hitabı olacak ve Türk İş'in toplu iş sözleşme süreciyle ilgili bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Bizler bu basın toplantısını da izleyeceğiz ve gelişmeler oldukça aktarıyor olacağız sizlere. Arzu.
Hüsniye Oral, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Hüsniye Oral gündemi aktarırken ilk sırada bugün Türkiye'nin önemli bir konuğunun olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'de. Oradan başlayalım.
Evet, bugün iki günlük bir ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelecek. İstanbul'a ayağında olacak ziyaretinin. Ukrayna'da yapılan seçimlerde kısa bir süre önce seçimi kazanarak devlet başkanı, Cumhurbaşkanı olmuştu Vladimir Zelenski. Bu kapsamda ilk ziyaretlerinden bir tanesini de Türkiye'ye gerçekleştirecek. Türkiye açısından Ukrayna ile ilişkiler oldukça önemli. Bölge açısından çok önemli. Türkiye'nin yine Rusya ile olan ilişkileri kapsamında da Ukrayna ile bundan sonraki süreçte atılacak olan adımlara yönelik de bu ziyaretin oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz. Dün Cumhurbaşkanlığından da bu konuyla ilgili iletişim başkanlığından bir açıklama yapıldı. İkili ilişkilerin, bölgesel konuların, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret konusunun, ekonomik ilişkilerin hepsinin çok boyutlu bir şekilde ele alınacağını ifade ettiler. Aynı zamanda Karadeniz bölgesinin barış ve istikrarına yönelik de bunun devam etmesi ve bölgesel ve uluslararası konularda nasıl işbirliği yapılabilir? Tüm bunların hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Zelenski arasında hem de heyetler arası görüşmede ele alınacağı ifade edildi. Çok sayıda bakanla yine gelmesini bekliyoruz Ukrayna Devlet Başkanı'nın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir basın toplantısı da düzenleyecekler. Hem görüşmede ele alınan konu başlıklarını paylaşacaklar hem de gazetecilerin bu görüşmeye ilişkin sorularını da yanıtlamaları söz konusu. Bir de İstanbul'da Türkiye-Ukrayna İş Forumu düzenlenecek. Ukrayna Devlet Başkanı bu iş forumuna katılacak iş adamlarına hitap edecek ve özellikle Türk iş adamlarının, öyle zannediyorum ki, bundan sonra Ukrayna'da daha çok yatırım yapması için Ukrayna hükümetinin, Ukrayna devletinin atacağı adımlara yönelik bazı bilgiler vermesini, onlara yönelik teşviklere ilişkin bazı bilgiler vermesini yarınki toplantıda bekliyoruz. Bir yandan da az önce muhabir arkadaşımız da dikkat çekti o konuya. 11. Büyükelçiler Konferansı'nda da Türk Büyükelçilere seslenecek Ukrayna Devlet Başkanı. Bu açıdan da oldukça önemli, verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak.
Aslında 11. Büyükelçiler Konferansı bu haftanın en önemli konusuydu. Çünkü orada yapılan açıklamalar çok çok önemli. Bugünkü gündem maddesinin güvenlik ve savunma sunumları olduğunu söyledi Hüsniye Oral biraz önce. Onunla ilgili konuşmalar, açıklamalar yapılacağını belirtti. Ama hafta başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu onun açıklamalarıyla aslında manşete çıktı bu toplantı. Yeniden Asya açıklamasını yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir konuşması ve bu konuşmanın çok önemli içerikleri, başlıkları vardı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla başlayalım, düne dönelim. Nasıl değerlendireceksiniz?
11.'si düzenleniyor aslında Büyükelçiler Konferansı'nın. Her yıl benim gözlemlediğim birazcık daha bu toplantının içeriğinin zenginleşmesi ve toplantının etkisinin artması söz konusu. Hem iç kamuoyuna yönelik hem özellikle diplomatik açıdan dışarıya yönelik mesajların bu toplantılarda verilmesi oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünkü konuşmasında ağırlıklı olarak dış politikaya yönelik mesajları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı neredeyse Türkiye'nin gündemindeki bütün dış politika başlıklarına ilişkin bazen kısa bazen daha detaylı açıklamalar dünkü konuşmasında yaptı. Bu başlıklara yer verdi. Şu anda tabii Türkiye'nin öncelikli gündemi Suriye. Suriye konusunda geçtiğimiz haftadan bu yana aslında Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmalarda özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik bundan sonraki süreçte atılması muhtemel adımlara vurgu yapıyor. Burada da en çok dikkat çeken konu tabii Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekat, operasyon. Buna ilişkin Türkiye yıllardan beri aslında hem bölgedeki ülkelerle hem müttefikleriyle yaptığı görüşmelerde Suriye'nin tüm bölgelerinin özellikle Suriye'nin Türkiye sınırındaki alanlarının terörden arındırılması, terörden temizlenmesi, güvenli bir hale getirilmesi için neler yapılabilir bunları konuşuyor. Öncelikli olarak diplomatik yolları, diplomasi kanallarıyla bunları çözmeye çalışıyor ama çözemediği noktalarda da daha önce olduğu gibi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı gibi harekatlara başvuruyor. Cumhurbaşkanının aslında daha önce yaptığı açıklamalarda da dile getirdiği terörü kaynağından yok etme konusundaki adım kapsamında bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Fırat'ın doğusuna da yönelik benzer bir harekatın önümüzdeki süreçte olacağına ilişkin sinyaller Cumhurbaşkanı ve kurmayları tarafından da dile getiriliyor. Dünkü konuşmada da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dikkat çekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlatılan sürecin farklı bir aşamaya geçeceğini ifade etti. Daha önceki konuşmalarında da Rusya ve Amerika ile de bu konunun paylaşıldığını ifade etti. Az önce gazetelerdeki haberlerde de vardı. Amerika'dan bu konuya bazı itirazlar söz konusu. Yeni Savunma Bakanı olan isim Esper bu konuda herhangi bir operasyonun Amerika tarafından kabul edilemeyeceğini ve hatta bir adım daha öteye taşıyarak bunun engellenmesi yönünde de Amerika'nın elinden geleni yapacağına yönelik açıklamalarını gördük. Türkiye'nin tabii daha önceki benzer durumlarda kararlılığı ortada operasyonları yaptı ve bu operasyonların başarılı olduğu da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında da yer aldı. Eğer biz bu operasyonları şimdi yapmazsak ileride daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız diye. Fırat'ın doğusuna yönelik Amerika ile yapılan görüşmelerde aslında en başında oranın PYD-YPG terör örgütü mensuplarından temizlenmesi, arındırılmasına yönelik bazı talepleri Türkiye'nin vardı ama masada varılan mutabakat çerçevesinde bunun sahaya yansımadığı uzun zamandır görülüyor. Türkiye'de bir yere kadar artık bu konuda beklentisini ortaya koyuyor. O verilen sözler, varılan mutabakatlar hayata geçmediği için de Türkiye tabiri yerindeyse kendi göbeğini kendi kesmek için daha önce yaptığı gibi yine benzer bir adım atması söz konusu olacak. Ama tabii ki bu operasyona olası bir harekata ilişkin takvim ya da tarih söz konusu değil. Daha önce de Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu sefer çok dillendirmedi ama bir gece ansızın gelebiliriz yönünde bir beklenti var yine.
Aslında bu başlığın bir diğer önemli tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyet bu konuyla ilgili güvenli bölgeyle barış koridoruyla ilgili görüşmek için gelen heyet. O heyetin burada çalışmalar yaptığı süre içerisinde bu açıklamaların gelmesi de önemli
Tabii.
sanıyorum.
Kesinlikle hafta başından bu yana o heyet Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmeler yapıyor. Güvenli bölgeye barış koridoru konuları aynı zamanda Türkiye'nin yine bu olası operasyonda nereleri bu operasyona dahil edeceği gibi bir takım konulara ilişkinde değerlendirmeler yapıyor. Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında değil ama önceki gün yanlış hatırlamıyorsam yaptığı konuşmada bazı konularda bir görüş ayrılığı olduğunu ifade etti. İnşallah bu görüşmelerde de bu konuların ortak bir görüş birliğine varılacağına yönelik açıklamalar yapmıştı. O yüzden o görüşmeler oldukça önemli. Amerikalı yetkililerle, heyetlerle yapılan görüşmeler. Bir yerde de aslında Amerika'dan gelen açıklamalarla gerek Türkiye'den yapılan açıklamalara bakıldığı zaman da yine bir anlaşmazlığın ortada olduğu dikkat çekiyor ama görüşmeler de bir yandan devam ediyor. Orada da bir ortak yol, ortak bir mutabakat bulunacaktır, varılacaktır diye düşünüyorum ama aksi halde de Türkiye'nin kararlılığı yine devam ediyor. Herhangi bir bundan geri dönüş olacağına da ihtimal vermiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Trump'la yaptığı görüşmede yine bazı konular bu Fırat'ın doğusuna, Suriye'de operasyonlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı. Orada yine Amerika'nın bazı sözleri gündeme gelmişti ve yine bu operasyonun birazcık daha ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusuydu. Benzer bir durum yine yaşanır mı? Birazcık daha bu heyetle yapılan görüşmelerde belki bunun netleşmesi söz konusu ama az önce de dediğim gibi önümüzdeki süreçte yakın bir tarihte dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin takvimi kısaldı açıklamasını yaptı. Bu konuyla alakalı Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir operasyona ilişkin. Çok uzun vadede olmayacağı sinyalleri şu anda alınıyor ama tabii sahadaki durum ne olur? Amerika ile varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü mensuplarının bölgeden çıkarılmasına yönelik bir adım atılır mı? Türkiye bu konuda ikna olur mu? Ve o doğrultuda yine operasyonun belki söz konusu olmadan farklı adımların atılması hayata geçebilir. Tabii bir yandan da hem oranın terörden temizlenmesi, Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik bir güvenlik durumunun ortadan kalkması, tehdidin ortadan kalkması hem de Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmesi açısından da bu operasyonlar çok önemli. Dün ona da vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok sayıda mülteci 3 milyonun üstünde şu anda Türkiye'de bulunuyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla onların gerçekleştiği operasyonların yapıldığı bölgelere geri dönüşler oldu, başladı. Bunlar yine devam ediyor. Benzer bir durumun orada oluşturulacak barış koridoru sayesinde yine Fırat'ın doğusuna yönelik de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin kendi evlerine, yurtlarına dönmesi amaçlanıyor. Bu açıdan da önemli. Türkiye'nin birazcık daha takvimi yakınlaştırmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu da düşünüyorum. Yine diğer bölgedeki ülkelerle, koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde önümüzdeki süreçte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatına yeni bir harekat Fırat'ın doğusuna yönelik olması kuvvetle muhtemel gibi görünüyor.
Evet, Amerika ile anlaşılamayan konu anladığımız kadarıyla o koridorun uzunluğu ve genişliği, derinliği konusunda farklı farklı rakamların olması. Türkiye'nin daha derin, daha geniş, daha uzun bir alanı istiyor olması bu barış koridoru için. O konuda gelişmeler var mı? Neler söylersiniz?
İlk olarak bundan daha birkaç ay önce Suriye Özel Temsilcisi yine James Jeffrey Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye geldiğinde ilk önerilen teklif alanın daha dar ve daha kısıtlı bir yer olduğuna yönelikti. Bu tabii Türkiye'nin kabul etmeyeceği bir şekilde yapılan görüşmelerde Türkiye buna çok yanaşmadığını ifade etti. Sonra Amerika Birleşik Devletleri gerek kendi içerisinde gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osaka'da Trump'la yaptığı görüşmeden sonra mevcut durumun birazcık daha genişletilmesi söz konusu oldu şu anda ama tabii yapılan resmi bir açıklama henüz bu görüşmelere ilişkin yok. Birazcık daha Türkiye'nin istediği noktaya geldiğine yönelik bazı sinyaller var ama tam anlamıyla Türkiye'nin kafasındaki o güvenli bölge alanı, genişliği, uzunluğu, kimler tarafından buranın güvenliğinin sağlanacağı kontrolünün Türkiye'de olup yine buranın içerisinde atılacak adımlara yönelik ve orada herhangi bir terör örgütü unsurunun olmamasına yönelik bazı taleplerin tamamen yerine getirilip getirilmediği henüz netlik kazanmadı. Bizim edindiğimiz Ankara kulislerinde konuşulanlar, güvenlik kaynaklarından, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiler mevcut teklifin birazcık daha Türkiye'nin daha önce dile getirdiği önerilere yaklaştığı ama sanıyorum tam anlamıyla bir mutabakat şu an yok. O yüzden birazcık daha gerek Cumhurbaşkanı'ndan gerek Amerika'dan Suriye'ye Fırat'ın doğusuna yönelik farklı açıklamaların gelmesinin nedeni bu. Önümüzdeki süreçte tabii nasıl bir adım atılır? Birazcık da gerek hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanlığındaki bazı isimler Amerika'nın daha önce uyguladığı bir mutabakata varılıyor ama bir oyalama taktiği olarak da bunun değerlendirildiği yine benzer bir adım mı atılıyor gibi bazı soruların da Ankara'da sorulduğunu ifade edelim. Sık sık altı çizilen konu varılan mutabakatın artık sahaya yansıması, sahada bunun görülmesi, somut adımların atılması. Türkiye'de bu konuda Suriye'de oldukça etkin somut adımlar atılıyor mu atılmıyor mu bunları sahada görebilecek yetkinlikte. Bunları da yakından takip ediyor. biraz daha önümüzdeki süreçte Türkiye'nin güvenli bölge konusundaki beklentilerinin nasıl karşılanacağını göreceğiz.
Bir diğer önemli başlık S-400'ler ve F-35'ler. Epeydir konuştuğumuz bir konu. Yine Amerika ile gerginliğe sebep olan konu başlıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün büyükelçilere yaptığı konuşmada S-400'lerin kesinlikle NATO'yu tehdit eder bir unsur olmadığı, daha önce de Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan çeşitli güvenlik malzemeleri aldığını, kimsenin ses çıkarmadığını söyledi. S-400'ler ve F-35'lerle ilgili önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor?
Evet, bu konu da Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi. Birazcık daha Osaka'daki görüşme sonrası tansiyonun biraz daha düştüğünü görüyoruz. Ama yine de Ankara'da Amerika'dan Türkiye'ye yönelik S-400'lerin Rusya'dan alınmasıyla alakalı bir yaptırım beklentisi var. Daha düşük tonda olsa da bu beklenti var. Cumhurbaşkanı'nın dün dile getirdiği Avrupalı bazı ülkeler Rusya'dan benzer savunma sistemini aldılar. Onlardan bir tanesi Yunanistan. Daha önce S-300'leri almıştı ve hiç bu kadar Yunanistan'a yönelik herhangi bir açıklama, yaptırım, benzeri durum olmamıştı. Bunları sık sık dile getiriyor Cumhurbaşkanı ve diğer bazı yetkililer. Trump'ın yaptığı açıklamalara dün vurgu yaptı Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye'nin neden S-400'ü aldığı, biz onlara Patriot satmadık, kendi güvenliğini gözetmek için bu adımı attı.
Bir de ticari bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.
Evet,
değil mi?
Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani Türkiye'nin çıkarını olduğu için S-400 alımının bunu yaptıklarını ifade etti. Trump'ın o açıklamalarının önümüzdeki süreçte birazcık daha Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri daha sağlıklı bir şekilde yürümesine, yani yaşanan bu olumsuzluğun, S-400 alımının, F-35 programı ile ilgili gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini düşündüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi. En azından Trump'ın açıklamaları ve Trump'tan aldığı sinyalin bu yönde olduğunu ifade etti. Ama az önce de dedim, bir yaptırım beklentisi var. Ama bu hangi kapsamda, nasıl olacak? Yani kişiler üzerinde mi, yoksa bazı kurumlara yönelik, iki ülke arasındaki bazı gerek ticaret gerek ekonomik durumları etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Bir yandan da Amerika'dan gelen haberler tabii Trump'a bu konuda bazı baskıların olduğu, Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili adım atması yönünde bazı kongreden taleplerin, baskıların olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Birazcık daha bu konunun sıcaklığını koruyacağını önümüzdeki süreçte düşünüyoruz. F-35 programı tabii birazcık daha farklı. Türkiye o programın ortaklarından bir tanesi. Yani herhangi bir sadece ticarete dayalı bir ilişki ya da bir varılan mutabakat söz konusu değil. Bizzat içerisinde yer aldığı bir programdan şu anda Türkiye'nin çıkarılmasına yönelik bazı değerlendirmeler Amerika'da yapılıyor. O konunun birazcık daha farklı boyutlarda ilerleyeceğini düşünüyorum ama S-400'ler konusunda belki az da olsa ya da yani orta karar nasıl derecesini öngöremiyorum ama bir yaptırım ilerleyen süreçte belki söz konusu olur. Türkiye bir yandan da tabii Amerika'dan da hala Patriot'lar konusunda görüşmeler yapılıyor. Buna ilişkin Amerika'dan bazı teklifler, öneriler var. Önümüzdeki süreçte bu yönde de bir adım yine Türkiye'den Amerika ile Patriot alımı konusunda görebiliriz. Ama Türkiye'nin altını çizdiği S-400'lerin NATO ile veya F-35 programı ile herhangi bir sıkıntı yaratmayacağı, bunu da zaten incelemesinin NATO çatısı altında ilgili birimler, isimler tarafından gerekli araştırmaların yapılması yönünde talepleri vardı ama bu da kabul görmedi Amerika'dan. Daha önce yine atılan benzer adımları da hatırlatıyor ve sık sık Türkiye'nin haklı olarak altını çizdiği konu, NATO üyesi olması, NATO'da Amerika ile ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde olması ve NATO'nun güvenliğini, diğer ülkelerin güvenliğini tehlikeye atacak bir durumun içerisinde yer almayacağına, evet, yönelik oldukça haklı taleplerini dile getiriyor. Birazcık daha bu konunun gündemdeki yerini yıl sonuna kadar en azından koruyacağını düşünüyoruz. Bir yandan da tabii S-400'ler geldi. Onlara ilişkin çalışmalar var. Kurulması vesaire, daha ortaya çıkıp aktif hale gelmesine yönelik. O aşamalarda da konunun birazcık daha üst sıralardaki yerini tekrar alacağını düşünüyorum.
Peki, bir de Irak ve Irak'taki PKK varlığıyla ilgili önemli açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada. PKK'yı Irak'tan atacağız dedi Cumhurbaşkanı ve Erbil Başkonsolosluğumuzda görevli Osman Köse'nin şehit verilmesi hakkında da konuştu. Bir yandan devam eden Pençe Harekatı var. Bu çerçevede nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Pençe Harekatı'nın, hatta Pençe ve Pençe 2 Harekatı'nın Kuzey Irak'ta kararlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Her gün oradan yeni bilgiler geliyor. Operasyona ilişkin etkisiz hale getirilen terörist sayısı, ele geçirilen mühimmatlar vesaire gibi. Önümüzdeki süreçte de bu operasyonun yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla devam edeceği görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki mevkidaşı ve Irak makamlarıyla yapılan görüşmelere de dikkat çekiyor. Orada da Irak hükümetinin bu konuda Türkiye ile bir görüş birliği olduğu vurgusu var ve oradaki PKK unsurlarını, terör örgütü mensuplarını kastederek çıbanbaşı benzetmesini yaptı ve oradaki teröristler tamamen yok edilene kadar, daha güvenli bir hale gelene kadar, özellikle İran kuzeyi, bu operasyonların devam edeceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de yine benzer Suriye'de yürütülen operasyonların Irak'ta da devam etmesi söz konusu. Merhum Osman Köse ile alakalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları yaptı. Orada da dikkat çeken konu, Osman Köse'ye yönelik bu saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması ve yine bu saldırının içerisinde yer alanların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Başkanlığı ekiplerinin ortak operasyonu ve yapılan saha çalışmaları ile etkisiz hale getirildiğine yönelik de bazı açıklamalar yer aldı. Bu da Türkiye'nin oradaki etkinliğine birazcık vurgu yapıyor. Yine bu kapsamda Pençe Harekatı'yla da eş zamanlı bu operasyonların Irak'ın özellikle kuzeyinde farklı bölgelerde devam edeceğini de söyleyebiliriz. Bir yandan Suriye'de, bir yandan Irak'ta Türkiye kendisine yönelik tehdit oluşturabilecek bütün alanlarda artık operasyonlarını bu şekilde sürdürüyor, sürdürecek. Bundan sonra da yine işte gerek Pençe Harekatı'ndan, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, bu alanlardan benzer durumları, operasyonları, oradaki çalışmaları göreceğiz.
Tabii Avrupa Birliği ile ilgili açıklamaları da çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi koruyoruz dedi ama Avrupa Birliği de Türkiye'yi kazanmak durumunda dedi yaptığı konuşmada. Bir de hafta başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasında yaptığı yeniden Asya açılımına da değindi. Hepsini bir başlık altında toplarsak neler söylersiniz?
Türkiye 2004 yılından itibaren aslında Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde zaman zaman ivmenin aşağı doğru gittiğini görsek de Avrupa'dan yapılan açıklamalar, Türkiye'deki Avrupa Birliği üyeliği heyecanını birazcık daha azaltsa da tam üyelik konusundaki kararlılığı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman yaptığı açıklamalarda Kopenhag kriterleri değil, biz bunun adına Ankara kriterleri deriz ama yolumuza devam ederiz şeklinde. Son dönemde de özellikle Avrupa Birliği'nin kendisine yeni bir ivme kazandırması, yeni bir açılım yapması için Türkiye'yi bu yapının içerisine dahil etmesi konusunda açıklamaları yansıyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda adımları attığını da yine aynı şekilde dile getiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargı strateji belgesine vurgu yaptı. Bu konuda atılacak adımların Avrupa Birliği ile tam üyelik konusunda çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan reformların yine bu kapsamda değerlendirilmesini söyledi ama bir yandan da vize serbestisi gibi Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri arasındaki bazı başlıklarda Avrupa Birliği'nden de bazı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Yine Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, bu müzakerelere başlanması, bazı fasılların açılması gibi konularda Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin beklentilerini de ifade etti. Bu konuda aslında Avrupa Birliği'nden de çok olumlu sinyaller son dönemde gelmiyor. Onlar birazcık daha bu yapılan çalışmalardan ziyade Türkiye'deki farklı konularda yine kendi raporlarında, değerlendirmelerinde, açıklamalarında bunlara yer veriyorlar. Tabii bir yandan da Avrupa Birliği ile tam üyelik konusundaki kararlılığını Türkiye dile getiriyor ama Doğu'ya da yönelik adımlar görüyoruz. Onlardan bir tanesi hafta başında Dışişleri Bakanı'nın söylediği yeniden Asya açılımı. Aslında Türkiye'nin gerek Asya gerek Afrika yani dünyanın farklı kıtalarında attığı adımlar söz konusu. Bunlardan bir tanesi gibi değerlendiriliyor yeniden Asya açılımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bu konuya değindi. Asya ve Pasifik bölgesindeki politikalarda bunların daha önümüzdeki süreçte önemli olacağına, daha bunlara ağırlık verileceğine dikkat çekti. Aslında son dönemde dünyada eskiye nazaran yani 3-4 yıl öncesine göre farklı bir yapılanma da söz konusu. Artık ülkeler daha ticaretin serbestleşmesine yönelik adımların atılmasının dile getirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin artık daha kolay mesafelerin ortadan kalktığı, aradaki mesafelerin önemsiz hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu açıdan da Çin, Japonya ve oradaki diğer ülkelerle Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin daha hareketli, yeniden ele alınması, değerlendirilmesi konusunda bazı adımlar atılması bundan sonraki süreçte Dışişleri Bakanlığı nezdinde söz konusu olacak. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da G20 kapsamında Japonya'ya bir ziyaret olmuştu. Ardından Çin'e gitti. Yine Çin'den Türkiye'ye yönelik ziyaretler söz konusu. Bundan sonraki süreçte de Asya ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomi, ikili ilişkilerin kalkınması için bazı adımlar atılacak, toplantılar gerçekleştirilecek. Bunlara yönelik bazı açıklamalar yine dün Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Birazcık daha Türkiye'nin eksen kayması eleştirileriyle yine bu konunun değerlendirildiği söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin eksenin Ankara olduğu buna ilişkin yine AK Parti'den ve hükümetten bazı açıklamalar da geliyor. Ama hem Avrupa Birliği, işte Amerika bölgesindeki ülkelerle ilişkileri bir yandan da Asya açılımı konusunda önümüzdeki süreçte birazcık daha böyle hareketli iki ülke arasındaki ülkelerin ikili ilişkileriyle daha bu konuların konuşulup görüşülüp değerlendirileceği dönemi yaşayacağız gibi görünüyor.
Evet, en son bir de Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Onu da soralım size. Öylece bitirelim sohbetimizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür dedi. Doğu Akdeniz ve oradaki doğal kaynaklar, bunların paylaşımı konusu epeydir bizim tartıştığımız, konuştuğumuz konulardan. Nasıl değerlendireceksiniz?
Oradaki Türkiye'nin en başından beri söylediği konu Doğu Akdeniz'de arama, çalışma, sondaj faaliyetleri yapılsın. Ortaya çıkan zenginlikler, elde edilen ürünler Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney tarafıyla ortak bir şekilde paylaşılsın yönündeydi ama Güney Kıbrıs'tan bu konuda olumlu bir adım gelmedi. Tam aksine diğer ülkelerle, Amerika'nın da içinde olduğu bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte kendi imkanları dahilinde ve onların şirketleriyle birlikte işbirliği içerisinde sondaj çalışmalarına başlamıştı. Türkiye de buna karşılık kendi imkanlarıyla, kendi arama ve sondaj gemileriyle yine Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürüyor. Dün Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada da gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız ifadesini kullandı. En başından beri aslında Türkiye oradaki Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmak ve onların da orada var olduğunu göstermek için bu çalışmaları garantör ülke olarak yapıyor. Bunları yaparken de hem kendi haklarını savunduğunu dile getiriyor ama yine elde edilecek bir ürünün sondajdan, aramadan çıkan yeraltı zenginliklerinin yine eşit bir şekilde paylaşımından yana olduğunu da ifade ediyor. Orada da zaman zaman gerginliğin arttığını görüyoruz. Yine bundan sonraki süreçte de sanıyorum özellikle tabii sondaj çalışmalarında ortaya çıkacak netice çerçevesinde yine bazen gerginliklerin artacağını ama Türkiye'nin haklı olarak oradaki Kıbrıslı Türklerin ve kendi haklarını sonuna kadar savunacağını bundan sonra da göreceğiz.
Evet, peki dün yapılan açıklamalar bu şekildeydi. 11. Büyükelçiler Konferansı'nda bakalım bugün yapılan açıklamalar bizi nereye götürecek? Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun. CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa Birliği genelinde hemen her yıl yapılan yıllık kamuoyu yoklaması gerçekleşti ve buna göre Avrupa Birliği üyesinde ortalama nüfusun %61'i birliğin geleceğine güvenle bakıyor. Bu da aslında son 5 yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor. Birliğe güveni en yüksek olan çıkan ülkeler genellikle kuzey ülkeleri oldu. İrlandalıların %85'i, Danimarka'nın da %79'u Avrupa Birliği'nin geleceğine güvenle bakarken daha ekonomik problemlerle ve göç kriziyle uğraşan ülkeler İtalya, Yunanistan gibi güvenin daha alt düzeyde olduğunu görüyoruz. Güvenin en düşük olduğu ülke ise İngiltere. Malum İngiltere zaten ayrılığın sancısını yaşıyor. Son olarak İngiltere'nin yeniden müzakere talebini Avrupa Birliği red cevabı verdi. Mevcut şartlarda mevcut anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için bir temel esas yoktur denildi. Buna da biraz Londra tepkili. Öte yandan İskoçlar da şayet Brexit gerçekleşirse bu şartlarda Birleşik Krallık'tan ayrılmaktan ve Avrupa Birliği içinde kalmaktan yanalar. Bu da hem Birleşik Krallık'ın yeniden kartların bir anlamda dağıtılması, belki sınırların değişmesi, İrlanda, İskoçya gibi kimi ülkelerin AB üyesi olarak bağımsızlığını ilan etmesi anlamına gelecek. Ancak bu Avrupa Birliği'nde başka bölünmeleri de tetikleyebilir. Bunlardan bir tanesi de İspanya, Katalanya örneği malum. Öte yandan İngiltere'den bir diğer önemli açıklama da var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı Hürmüz'deki askeri operasyonunu destekleyeceğini açıkladı Dışişleri Bakanı. Bu zaten günlerdir tartışılan bir konuydu. Tavrı ne olacak İngiltere'nin deniyordu. Acaba Avrupa Birliği ile birlikte mi dış politika eksenini belirleyecek yoksa Amerika Birleşik Devleti ile birlikte mi hareket edecek deniyordu. Çünkü özellikle İran konusunda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin daha farklı politikalar benimsediği ortada. İngiltere'nin biraz daha köprü rolü oynaması düşünülüyordu. Fakat İngiltere tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İran'a karşı gerekirse sert askeri müdahaleden yana kullandı. En azından mevcut siyasi açıklama şimdilik bu yönde. Bir diğer haber, Avrupa Birliği genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 10 gündür de devam eden bisiklet yarışması sona erdi. İlk kez bir kadın bisikletçi rakibi olan 200 erkeği geride bırakarak birinci oldu. Almanya'dan Fiona Kolbiner isimli yarışçı Avrupa kıtasını adeta baştan başa geçti. 24 yaşında ve kanserle mücadeleye dikkat çekmeye çalışan kadın bisikletçi özellikle geçtiğimiz günlerde aşırı sıcak havalar, arkasından sel gibi daha zorlu hava şartlarıyla baş etmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü Bulgaristan'dan başladığı yolculuğunu Fransa'nın batısında tamamladı ve 5 ülkeyi geçti. Yaklaşık 10 gün 2 saat 48 dakikada da yarışı tamamladı. Eğer daha az uyuyup biraz daha yüklenseydim daha erken de bitirebilirdim dedi. Onun en yakın rakibi ve ikinci sırada yarışı tamamlayan Ben Davis ise İngiltere'den. O da aynı yarışı 10 gün 13 saat yani yaklaşık 9 saat geride tamamlayabildi. Her yarışçı bu turda farklı güzergah belirleyebiliyor. Fakat ülkeler arası oluşturulan 4 kontrol noktasından geçmek, herkes kendi gıda ve kalacak yer temininden de sorumlu. Kalacak yer temini derken dışarıda kamp yapmaktan bahsediyorum. Yani atletler sadece pedala basmakla değil, aynı zamanda zorlu hayat şartlarıyla da mücadele ederek yaklaşık 10 günlük bir çeşit survivor geçirdi ve bunun galibi bu kez bir kadın oldu. Bu da öne çıkan başlıklardan bir tanesi. Hemen şununla da tamamlayalım. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de toplu taşıma güvenlik sorgulanmaya başladı. Özellikle Brüksel bölgesinin Fransızca konuşulan dağ balon kısmında otobüs şoförleri, tramvay sürücülerine bir takım kendini savunma eğitimi verilmesi kararlaştırıldı ki bunun içinde biber gazının kullanılması da var. Bu da Belçika'da güvenlik konusunda yeni soru işaretlerini ortaya koydu diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık hattımızdaydı.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Erzurum parçalı ve az bulutlu 28, Amsterdam sağanak yağışlı 22, Atina az bulutlu 33, Bağdat sıcak 44, Berlin hafif yağmurlu 26, Kiev yağmurlu 28, Lefkoşa sıcak 38, Londra az bulutlu 25, Madrid parçalı bulutlu 33, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 41, Moskova sağanak yağışlı 22, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Paris az bulutlu 26, Pekin gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Roma sıcak 30, Saraybosna az bulutlu 33, Viyana az bulutlu 32 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 23 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er'in 7 Ağustos 2019 Çarşamba tarihli Yeniden Asya Açılımı başlıklı makalesini sunuyoruz. Yeniden Asya Açılımı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yapılan 11. Büyükelçiler Konferansı'nda Yeniden Asya Açılımı diye tutacağımız yeni bir tarz ve yoldan bahsetti. Dikkat çekici olan bu kavram, muhakkak ki Sayın Bakan'ın ayaküstü aklına gelmiş olup da telaffuz ettiği bir düşünce değildir. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı şunu diyor: Asya'nın farklılıklarını gözeten, ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir politika güdeceğiz. Bakan bunu söylerken kararımızın bir takım batılı devletler tarafından çarpıtılma ve kasten anlamama durumlarına da temas ediyor. Yeniden Asya açılımını işiten bazı batılılar bize gelerek Türkiye eksen kayması mı yaşıyor diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki Asya'ya siz gidince ekseniniz kaymıyor da biz gidince eksenimiz niçin kaysın? Türkiye eksenin ta kendisidir. Avrupa ve bütünüyle Batı, Türkiye'nin hayran gözlerle kendisine bakmasını istemektedir. Başka tarafa dönmesine, bir başkasıyla işbirliğine razı değiller. Mandacı ve vesayetçi zihniyetten kurtulamadılar. Eşit devlet anlayışını kabule yanaşmıyorlar. Batı dünyasının Türkiye'den azat kabul etmez köle bağlılığını beklemesi abes ve gülünçtür. Biz müstakil ve hür bir devletiz. Herkesle alışveriş içinde olabiliriz. Memleketimiz Asya ve Avrupa kıtalarını bağlayan köprü ülkedir. Bu hakikat Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli ile daha bir rahat görünür oldu. Biz elbette 1353'te sallarla Rumeli'ye geçtiğimizden beri Avrupalıyız. Ama aynı zamanda Asyalı ve Afrikalıyız. Tarihten gelen gönül coğrafyamız Urumçi'den Uyvar'a, Bahçesaray'dan Mekke'ye kadar uzanmaktadır. Bir de inanç coğrafyamız var ki Endonezya ile Fas arasındadır. Bu gerçekler bize hem bir takım imkanlar sunmakta ve hem de bir takım mükellefiyetler yüklemektedir. Uygur Türkünün, Filistin Müslümanının ve daha nice yerdeki mazlum ve mağdurların yüzü bizim kalbimize ve vicdanımıza dönüktür. Bugün işine gelmeyince Asyalı da olmamızı hazmedemeyen Batı, bizi 150 yıldan beridir Avrupa'dan kazımaya çalışan Garp alemi değil midir? Birinci Dünya Harbi mücadelemiz ve İstiklal Harbi mücahedemiz, aynı zamanda Türkleri Asya'ya sürmek için saldıran Haçlı dünyasına karşı verdiğimiz Avrupa'da kalma savaşlarımızdır. Aynı zihniyet bize 60 küsur yıldan beri Avrupa Birliği zulmü yapmaktadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleriyle Suriye ve Akdeniz'de yaşadıklarımız göz önünde ve aktüel olduğu için tekrara gerek yok. Herkes rahat olsun. Bizde ne eksen kayması var ne bir başka hesap. Türkiye bugün de yarın da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Devletleri ve NATO, Avrupa Birliği gibi kurumlarla çalışmaya devam edecektir. Ancak bu kimseye bize sömürge ülke muamelesi yapma hakkı vermez. Batılı devlet ve kurumlar artık soğuk savaş dönemi alışkanlığından kurtulmalıdır. Şimdi günün şartları gereği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Devletleri'nin yanına Asya'da Rusya, İran, Hindistan, Çin, Kore ve Japonya'yı da ilave edeceğiz. Belki Asya'daki bazı iktisadi ve askeri kurumlara da üye olabiliriz. Şu var ki yeniden Asya açılımı Batı'yı reddetmemek olmadığı gibi bir Avrasyacılık ideolojisi de değildir. Bu yeni kavram aynı zamanda Orta Doğu, Yakın Doğu, Uzak Doğu gibi tarifleri de sorgulatmalıdır. Neye göre, kime göre Orta Doğu vesaire? Kraliçenin sarayına esas alarak kurulan mihverler, eksenler çatır diyor. Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er'in 7 Ağustos 2019 Çarşamba tarihli Yeniden Asya Açılımı başlıklı makalesini sunduk.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bahattin Cerda. Hoş geldiniz programımıza. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz sizinle. Türkiye'de bizim konuştuğumuz konular aslında Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon, S-400'ler, F-35'ler ve Suriye meselesi. Bu konular nasıl görülüyor Batı basınında? Onları soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen, son zamanlarda çok altı çizilen bir konu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon. Bu planlanan operasyona ilişkin detaylar, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar Batı basınında nasıl yer buldu? Rus medyası tabii ki önemli. Orada nasıl yer buldu? Onu sorarak başlayalım.
Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna gireceğiz şeklindeki açıklaması ve bunu Rusya ve ABD ile paylaştığını belirtmiş olması bu haberlerin temelini oluşturan açıklamaydı aslında. Sonrasında da haberler ardı arkasına gelmeye devam etti. Afrin, Cerablus, Elbap'tan sonra Fırat'ın doğusuna da gireceğiz. Ve bununla ilgili olarak ülkemize karşı yapılan taciz atışları da dahil olmak üzere terör unsurlarının yok edilmesine yönelik Türkiye'nin kararlılığını ifade etmesi açısından önemliydi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maliyeti olsa bile fark etmeksizin bunu yapmak zorundayız artık. Bıçak kemiğe dayandı tarzındaki ifadeleri yabancı basında yer aldı. Ama son açıklaması, dün Büyükelçiler Konferansı'ndaki açıklaması da önemliydi. Orada önemli bir şeyin altını çiziyor. Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, angajman ve diyalogda ısrarcı olduk ifadeleri var. Ve müttefikleriyle olan konularda milli beka meselesi ve her türlü tehdidi bertaraf etme hususunda Türkiye'nin kararlılığını bir kere daha vurguluyor. haberlerde bu yansımış ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Ve bu kanser hücresinin daha fazla büyümesine müsaade edemeyiz. Çünkü bundan önce bedeller ödendi. Bundan sonra eğer buna müdahale edilmezse daha büyük bedeller ödenecektir şeklinde bir ifade var. Dolayısıyla Fırat Kalkanı Zeytin Dalı'ndan sonra yakında farklı bir aşamaya geçeceğiz ifadesi bu operasyonun yaklaştığını gösteriyor. Fakat bir yandan da Türkiye'deki Amerikan heyeti ve bunun yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmeler birkaç gündür devam ediyor. Bununla ilgili olarak bir takım senaryolardan bahsediliyor ama detaylı bir şekilde önümüze konulmuş bir yol haritası yok. Fakat şu önemli, daha önce Dışişleri Bakanlığı'nın tavrı da bunu gösteriyordu. Yani bizi bu güvenli bölge konusunda ortak bir noktada buluşmaya ikna edemezse Amerikalı heyet, biz kendi bölgemizi kendimiz oluşturma, kendi göbeğimizi kendimiz kesme yoluna gideceğiz. Çünkü artık bundan sonra Türkiye'nin başka bir seçeneği kalmadı. Amerika da zaten müttefikliğin gereğini yerine getirmiyor tarzında bir harekette bulunuyordu. Bir strateji izliyordu. Fakat Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin açıklamaları yabancı basında şöyle yer aldı. Türkiye'nin güvenlik endişeleri üzerinde çalışacağı bir güvenli bölge olasılığı üzerinde konuşuyoruz. Fakat biz burada PKK, YPG, PYD dediğimiz güçlere ya da terör unsurlarına SDG diyor onlar daha doğrusu. Operasyona izin veremeyiz. Bu bizim önceliklerimize aykırı şeklinde. Her zaman bir argümanları var. Basında da devamlı bu yer alıyor. Şimdi argümanları Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'i yenmeye kararlıyız argümanı. Ve bunun için biz onlarla işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği süreli, sınırlı, belli bir amaca yönelik, daha fazlası değil tarzında. Ve sonra da diyor ki Arap ve Kürtlerden oluşan askeri güç bizim oradaki ortağımız tarzında bir yaklaşım sergiliyor. Dolayısıyla biz bizimle birlikte bu terör unsurlarına karşı savaşanlara saldırılmasına izin veremeyiz. Bunu riske edemeyiz tarzında bir tavrı var. Fakat Amerika PKK ve YPG konusunda Türkiye'nin önceden beri süreçte söylediği o kırmızı çizgi, angajman kuralları diyoruz. Onlara uymadığını ifade ediyor Türkiye. En son Çavuşoğlu bunu ifade etti. Fakat Amerika'nın tavrı öteden beri, şimdi de dozajı artarak Türkiye'yi bir anlamda hani tehdit eder türdeki bir noktaya ulaştı. Çünkü yabancı basına yansıdığı kadarıyla da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortakus'un yaptığı açıklamalar bu türden. Çünkü diyor ki biz PKK-PYD'den aslında bahsederken ABD'nin yerel müttefikleri olarak bahsediyoruz. Yani herhangi bir terör unsuru olarak görmüyoruz. Dolayısıyla bu bir tehdit değilse mutabakat sağlanmadan yapılan bir operasyon ortak çıkarlara zarar verecektir. Türkiye bu noktada gözden geçirmelidir tavrını tarzında bir ifade yer alıyor. Hatta ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle bu durum bizim açımızdan ciddi endişe yaratıyor tarzında bir ifade. Yine kabul edilemez ifadeleri var. Yani her zaman şunu yapıyor Amerika, çalışma çağrısında bulunuyor Türkiye ile. Masaya geldiğinde kesinlikle vazgeçmeyeceği kriterlerden bahsederek geliyor ve bir adım bile geri adım atmak istemiyor. Şimdi bir masa düşünün, sizin de kırmızı çizgileriniz var. Hiç kimsenin kırmızı çizgisini esnetmediği, daha doğrusu ortak dilin bile kullanılmadığı bir masada, ki YPG'yi, PYD'yi terör unsuru olarak görmüyor Amerika. Türkiye bunu kesinlikle terör unsuru olarak gördüğüne göre anlaşabilmek pek mümkün değil. Burada bir çatışma söz konusu ve devamlı diyaloğa vurgu yapılması, hani Türkiye'nin geri adım atmasına yönelik bir kelime oyunundan başka bir şey değil. Yani ne olursa olsun her şekilde biz bunu kabul ettireceğiz şeklinde bir tavır bu. Ve güvenli bölgeye yönelik olarak ortak çıkarların zarar görmesiyle ilgili de aslında burada bu ortak çıkarın içerisini Amerika kendisi dolduruyor. Burada Türkiye'nin çıkarına bir şey yok. Bölgeyi şekillendirmek, uzun vadeli planlarını gerçekleştirmek için Amerika'nın çıkarına bir şey var. Fakat nedense Amerika ortak çıkar diyerek Türkiye'yi de bu çıkarların içerisine dahil edip bir küçük ortak olarak kullanmak istiyor ya da görmek istiyor. Dolayısıyla ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ifadeleri de bunu gösteriyordu zaten. O da diyor ki yapacağımız şey şu: Amerika, Türkiye ve Demokratik Suriye güçlerinin, yani DSG'nin, Suriye'nin kuzeyinde paylaştığı ortak çıkarlarına bir kez daha zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engelleyecektir. Engellemek durumundadır diyor. Sonrasında da bu heyetle ilgili anlaşmaya varacağımızı umuyorum tarzında bir ifade kullanıyor. Fakat Washington Post'un yayınladığı bu görüşmelerle ilgili bir detay, önemli bir haber var. Çünkü burada hatta şunu söylüyor: Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türk işgalini durdurmak için Amerika'nın ve Türkiye'nin elindeki kozlar ya da istedikleri nelerdir masada şeklinde. Çünkü Türk yetkililere nihai son teklifini Amerika bugünlerde sunacak. Mesela ABD'nin sunması beklenen ve şu anda masada konuşulduğu tahmin edilen teklif şu şekilde: güvenli bölge 9 mil, yani 14-15 kilometre derinliğinde olacak, bu birincisi. Güvenli bölge Türkiye sınırı boyunca 87 mil, yani 140 kilometre uzunluğunda bir hat şeklinde olacak. Yani bu uzunluğa göre YPG'nin Kandil ve Sincar'la bağlantısı kopmuyor bile. Dolayısıyla bu terörün beslendiği ana kaynaklar aynı şekilde kalıyor Amerika'nın teklifine göre.
Onun için zaten Türkiye bunu kabul etmediğini
söylüyor. Tabii ki kabul etmiyor. Sonra mesela terör örgütü PKK-YPG'ye ait silahlar yok edilecek. Bu zaten ortak istenen bir şey. Güvenli bölgede Türk ve Amerikan askerleri ortak devreye atacak. Şimdi bu noktada aslında Türkiye'nin eli de güçlü. Çünkü Amerikan kamuoyunda da konuşulan şey şu: Türkiye operasyon başlatırsa Trump yönetiminin YPG'yi koruma yetkisi yok. Yani Trump'ın elinin zayıf olduğu söyleniliyor. Yasal anlamda koruma yetkisinin olmadığı, biliyorsunuz Amerika'da da bir anlamda meclis, işte Pentagon, Trump şeklinde ayrılmış bir güçler dengesi var. Dolayısıyla eğer Türkiye Amerika'nın tampon bölge konusundaki ricasını kabul etmezse Trump yönetimi Kongre'nin verdiği mevcut yetkilerle Kürt savaşçıları korumak için müdahale edemez. Yani Kongre tarafından eli bağlanan bir Trump'tan bahsediyoruz. Fakat Türkiye'nin istediği formül ise şu şekilde: güvenli bölge 32 kilometre derinliğinde olacak. 14-15 kilometre değil. 460 kilometre genişliğinde olacak. 140 kilometre genişliğinde değil. Bu 460'ı alabilirse Türkiye Sincar'la ve Kandil'le bağlantısı kesiliyor bölgedeki teröristlerin. O yüzden bu önemli bir rakam. Eğer bu genişliğe ulaşırsa güvenli bölge, bu teröristlerin kaynakları bir anlamda kurutulmuş oluyor. Tabii bununla da kalmıyor. Bu silahların terk edilmesi, toplanması var. Tüm ağır ve hafif silahların. Bir de bölgede sadece Türkiye'nin olması ve devreye atması var. Şimdi Amerika tabii buna da sıcak bakmıyor. Yani Türkiye aslında masadaki bu teklifiyle, bütünüyle Washington Post'un da altını çizdiği gibi diyor ki ben eğer bölge oluşturulacaksa o bölgenin de hakimi olmalıyım. Çünkü tehdit bana karşı yapılıyor. Benim sınırlarımda sorun var. Dolayısıyla yani Amerika'nın binlerce kilometre öteden gelmesi, sonra da kalkıp şimdi mesela üçte birini önce temizleyeceğiz. Bir kısmını temizledik, silahları aldık, alıyoruz, almak üzereyiz. İşte size silah listesi verelim. Bunların hepsinin oyalama olduğu, yani aylardan beri konuşulan, aralıktan beri konuşulan bir konu. Dolayısıyla bu taktikler artık Türkiye için bir anlamda Amerika'nın masadan kaçma, süreci uzatma taktikleri olduğunu bir anlamda gösteriyor. DSG de aslında ajanslara yansıyan, DSG'nin yaptığı açıklamalar da var. Mesela diyor ki biz eğer böyle bir operasyon olursa biz savaşa tutuşuruz, biz burada IŞİD'lileri hapis tutuyoruz, onlar kaçarlar. Dolayısıyla diyor ki Amerika'ya sakın ha bizi yalnız bırakma, biz burada bak sizin tehdit unsuru olarak gördüğünüz IŞİD'lilere, ki onun içinde de bir parantez içinde bir soru işareti var. Yani bu tehlike IŞİD nedir, ne kadardır, nerededir, nasıl hareket ediyor da efendim Amerika için çok büyük tehdit oluşturuyor. Telefon görüşmesinde Trump, hatırlayın, ne demişti? Bu artık gerek kalmadı Amerikan askerlerine. Yani şimdi Amerika'nın öteden beri bahsettiği kendi argümanlarıyla çeliştiğini görüyoruz. Yani gerek kalmadığı için askerlerimizi çekiyoruz. Şimdi YPG, PYD ile bunun için masaya oturuyoruz şeklinde bir durum söz konusu. Dolayısıyla esirler kaçar diyorlar. Bir de şu önemli ayrıntı var. Diyor ki oradaki terör unsurunun yöneticilerinden biri: Türk ordusuna karşı zafer kazanmak gibi bir yanılsama içinde değiliz. Girerlerse bölgemiz mahvolur. böyle bir korkuları, ciddi korkuları da var. Yani bu noktada Amerika'ya sırtını dayamalarının arkasında yatan nedenin ne olduğunu görüyoruz. Tabii bir de Amerika'nın iç siyaseti var. Trump seçime gidiyor. Yeniden seçilme korkusu Trump'ı sarmış durumda. Bunun için ne yapabilirim tarzında bir tavır var. Dolayısıyla muzaffer Amerikan askerlerinin ülkelerine döndüğünü halkına anlatmak. Sonrasında da bölgedeki işleri hani bir maşayla yaptığını bir anlamda kanıtlamak istiyor. Dolayısıyla ortak devriye, Türk güçleriyle ortak devriye için bizim 1000 tane askerimiz orada kalsın, kalacak tarzında bir tavrı vardı Amerika'nın, ama bugün haberlere yansıdı. Basra'dan, Irak'tan Amerika asker kaydırıyor bu sefer. Mesela 200 araçlık bir konvoy, lojistik, askeri teçhizatlarla birlikte bölgeye geçtiği söyleniyor. Ya hani bu askerler çekilecekti, hani asker kalmayacaktı, hani Türkiye bölgede etkin olacaktı ve terör unsurları yok edilecekti. Yani öteden beri Amerika'nın kendisiyle çeliştiğini ifade edebiliriz. Diğer taraftan Rus basını dediniz, Rus basınında da operasyonun adım adım yaklaştığına dair bir takım haberler var. Hemen bayram sonrasında bu operasyonun gerçekleşeceğine dair Rus haber ajansı Türk yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle de ya da açıklamalarıyla da örtüşüyor aslında. Yani 1-2 haftalık bir süreçten bahsediliyordu ama Rus haber ajansı diyor ki bir hemen sonrasında bu yapılacak. Diğer taraftan Kommersant haber ajansında da Rusya'da ABD Kürtler ve Türkiye arasında manevra yapıyor tarzında bir açıklama yayınlandı. Diyor ki Washington'ın Suriye'nin doğusunu kontrol altında tutulmasını sağlayan, Kürtlerin güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı belli. Dolayısıyla manevra yapıyor şeklinde. Hatta Kürtlere karşı topyekun bir harekat düzenlenemez ifadeleri de burada yer alıyor. Hatta şu sorgulanmış haberde, ABD Türkiye ile çatışır mı? Yani bir askeri operasyonla ilgili olarak yine Washington Post'un haberine de bir anlamda atıf var. Dolayısıyla Trump'ın bu konuda yeterli iç kaynağa sahip olmadığı, Kongre ile anlaşamayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla Türkiye ile de çatışmayı göze alamayacak durumda olduğuna dair ifadeler var. Fakat Amerika hani Trump bazı şeyleri konuşup yumuşatırken alttan alta da hani Pentagon'un yaptığı bir takım gelişmeler var, ayak oyunları var. Mesela Jeffrey burada heyeti gönderiyor görüşmek için, gidip komutanı da oradaki SDG'nin başıyla fotoğraf çektiriyor örneğin. Bunun dışında mesela yeni bir oyuna girişti. Amerika bunun farkında olmak durumundayız. Bu SDG'nin içindeki PKK-YPG unsurlarını şimdi ayıklamaya başladı. Bunun için de zamana ihtiyacı var. İçinde Kürt ve Arap unsurları kalacak. Dolayısıyla bu ne demektir? Türkiye'nin elinden operasyon kartını almaya çalışıyor Amerika. Hı hı. Yani bu çok yönlü bir şeyin içerisindeyiz. Sarmalın içerisindeyiz.
Evet.
Dolayısıyla mesela El Monitör'de şunu yazmıştı. ABD Türkiye'nin saldırmasına izin vermeyecek garantisi verdi diyor. Kime? Oradaki SDG unsurlarına. Yani bugüne kadar bu kelime oyunlarıyla, YPG, PYD, SDG tarzındaki kelime oyunlarıyla Amerika devamlı Türkiye'nin elindeki bu operasyon kartını almaya çalıştı. Türkiye bununla ilgili olarak çok eli sağlam gidiyor. Gerekli olan argümanları Amerika'ya sundu. Şimdi Amerika masada, kaçacak bir yer de yok masadan. Bütün her şey açık ve net bir şekilde ortada. Burada Türkiye'nin eli çok güçlü. Yeter ki burada gerekli olan yani siyasi, askeri, ülkeler arası neyse bu ikna edici unsurlarla Amerika'nın bir anlamda tepesine masada çökmek ve burada istediğini almak.
Peki bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de S-400 ve F-35 başlığı var. Amerika ile Türkiye arasında gerginliğe sebep olan. Bu konuyla ilgili son durum Batı medyasına nasıl yansıdı?
Aslında bu konuda Türkiye acaba bu kararından döner mi tarzındaki bir beklentin hala olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu konuyla ilgili yer alan haberler devamlı şu şekilde. Ya Türkiye burada böyle bir tercih yaptı ama yani uzun vadede hem de ekonomik olarak bunun bedelini ödeyecek. Yani yol yakınken buradan bir dönüverse tarzında bir tavır var. Çünkü ciddi bir darbe olarak ifadelendiriliyor. Yani Türkiye'nin kendi savunma sistemine de indirilen bir darbe olarak F-35'ten çıkarılmasını gösteriyorlar. Hatta şey deniliyor, yani bu konuda yapılan anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalardan dönüldüğü için aslında cazip teklif ortadan kalkmış oldu. Türk firmaları üretim de yapacaktı. 10 milyar dolar zarar etmiş durumdalar. Hatta şu var. İç kaynaklı bir savunma sistemi geliştirmek Türkiye'yi bir dünya lideri konumuna taşımayı amaçlayan Erdoğan'ın önceliklerinden biri. Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme süreci ise henüz emekleme aşamasında. F-35 sisteminden çıkarılmak bu emellere indirilen ciddi bir darbe olarak algılanıyor tarzında bir algı haberi. Bir takım uzmanlara vesaireye sorarak yapılan haberler bunlar. Dolayısıyla bu anlaşmazlıklar derinleştikçe Türkiye'nin aslında F-35'ten çıkmasına pişman olacağını, kendisini bile savunamayacağını ifade eden, S-400'lerin işe yaramayacağını ifade eden türdeki bir anlamda haberler. Fakat Moskova ile ilgili haberler de var. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz Moskova Türkiye'ye cazip teklifler sunuyor. Hatta uçak bile vereyim dedi. S-500'ler birlikte yapalım, birlikte üretelim tarzında ifadeler var. Fakat bir haberde adın açıklanmasını istemeyen bir Rus uzman da diyor ki Rus ordusunun NATO üyesi Türkiye'ye gelişmiş silah sistemleri satma konusunda çekinceleri var aslında. Fakat diyor bu uzman Vladimir Putin'in şimdilik bu kaygıları arka plana ittiğini, Ankara'ya kur yapma stratejisine öncelik verdiğini belirtiyor. Yani durumdan vazife çıkarttığını, bununla ilgili olarak aslında Putin'in bir strateji geliştirdiğini ve böyle hareket ettiğini ifade ediyor. Fakat diğer taraftan işin en ciddi tarafı şu. Geçen yıl 30 adet Türk taarruz helikopterinin Pakistan'a satışını Amerika engelledi Türkiye tarafından. Helikopter motorlarına ihracat ruhsatı vermeyi reddetti. Bu önemli bir gelişmeydi. Yani Washington Türk savunma sanayi üzerinde ağırlığını büyük ölçüde korumaya devam ediyor yorumları yapıldı uluslararası arenada. Çünkü siz Pakistan'a helikopter satmaya çalışıyorsunuz ve Amerika bunu engelliyor. Bu önemli bir gelişmeydi. Dolayısıyla bu satışlarda, bu uluslararası anlaşmalarda F-35 nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye önüne engel koyacağına dair yorumlar var, engellemeler yapacağına dair. Ama Türkiye diyor ki savunma ihtiyacımızı giderdik. Mesela dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bu konuda hiçbir somut, yani S-400'ler NATO'ya, F-35'lere zarar veriyor. Birbiriyle çakışıyor. Dolayısıyla NATO ülkesi S-400'leri alamaz tarzındaki argümanın tamamen içinin boş olduğunu söyledi. Çünkü masaya gelin diyen biziz, çekilen onlardı. Hele diyor bu konuyla ilgili olarak başkalarının almasına sesleri çıkmazken bizim S-400'ü almamız sorgulanıyor. Dolayısıyla S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur tarzında bir tavır sergiliyor. Bir de şunu unutmayalım, F-35 ile ilgili yazılı hiçbir karar yok. Yani bu konuşuluyor devamlı, anlatılıyor. Türkiye muhataplarından devlet teamüllerine uygun bir yazılı bilgi ya da yazılı bir şey almış durumda değil.
Ne anlama geliyor?
Yani bu ortada bırakılmış bir mesele. Türkiye'nin
geride dönülebilir mi?
Evet, Türkiye'nin tavrına bağlı olarak Amerika bu konudaki stratejisini anında değiştirecektir. O yüzden bu konular devamlı konuşuluyor. Yani ortada çeviriyor topu Amerika. Değişik yollardan bundan dön diyerek bunu anlatmaya çalışıyor, ifade ediyor. Dolayısıyla program ortaklığı sonlandırılmasına rağmen, işte pilotlar döndü denilmesine rağmen bir takım çalışmaların devam ettiği söylenebilir. Çünkü çok kapsamlı bir projeydi bu. Dolayısıyla bence bu konu ileriye dönük olarak tekrar konuşulacak.
Peki, evet, bakalım neler olacak, göreceğiz. Az bir süremiz kaldı. Bir de İdlib'de yaşanan son durum bu Batı medyasına nasıl yansıdı, onu soralım size.
Şimdi en önemli şey şu, gerginliği azaltma bölgesinde ilan edilen şartlı ateşkes Türkiye suçlanarak sonlandırıldı. Türkiye'yi suçlayan taraf Rusya ve Suriye. Şimdi Rusya, hani S-400'ler vesaire diyoruz ama özellikle Suriye'de Suriye zalim rejimini koruyup kollama konusunda bir hayli aktif bir şekilde hareket ediyor. Ateşkesten Amerika da memnundu. Hani siyaseten bu işin çözülmesini istiyoruz demişti. Fakat Rusya Türkiye'den İdlib anlaşmasını 24 saat içinde tam uygulamasını bekliyoruz tarzında bir açıklama yaptı. Türkiye'yi suçlayarak, yani oradaki terör unsurlarını Türkiye anlaşmaya varıldığı şekliyle 20 kilometre çekilmesi konusunda ikna edemedi diyerek Daha da kötü olan tarafı Han Şeyhun da bombalamalara başladı. Şimdi dünya kamuoyu bunu görmezlikten geliyor ama orada kadınların, çocukların yükselen feryatları var. Orada bombalanan masum siviller var. Rusya teröristlerle orada savaşıyoruz biz diyerek İdlib konusunda Türkiye'nin de kaygılarını bir anlamda göz ardı edip Türkiye'yi bu açıdan da köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hatırlayın, yeni bir göç dalgası için Türkiye'nin de kaygıları vardı zaten. Bu güvenli bölge konusu bu yüzden önemli. Yani o güvenli bölge, Washington Post'ta da geçti, Türkiye uzun vadede oraya mültecileri de yerleştirebilir. Böyle bir tampon bölge oluşabilir. Ama Rusya devamlı olarak Türkiye'yi İdlib konusunda köşeye sıkıştırmaya, yani Türkiye'yi oradaki unsurların üzerine sürmeye çalışıyor. Kendisi sadece bombalama yapıyor. Bu ateşkes sonlandırıldı ama görüşmeler devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak.
Peki, evet, önemli başlıklardı. Sizinle birlikte konuştuk. Dahası dünya bu konulara nasıl bakıyor? Onu gözlemledik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci, yazar Bahattin Carda konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.